Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz bu programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz.
Evet Yusuf, yeni dergiler görüyorum. Genç Dergisi'nin yeni sayısını görmekteyim şu an. Sen de Genç Dergisi'ne emek sunan, katkı sunan arkadaşlarımızdan birisin. Bu içerik hakkında, 135. sayı hakkında bize birazcık bilgi verir misin? Gördüğüm kadarıyla tasarımındaki değişiklikler, işte sayfalarındaki değişiklikler dikkat çekiyor. Bu hususta birazcık bilgi verirsen memnun oluruz.
Hay hay Furkan, bu programımıza Genç Dergisi'nden bahsederek başlayalım. Çok isabetli olur. Senin de söylediğin gibi Genç 135. sayısına ulaşmış durumda. 12 yılı geride bıraktı. Malumun olduğu üzere birkaç program öncesinde Genç'in bu yenilenen yüzünden bahsetmiştik. Son 3 sayıdır çok ciddi bir yenilenmenin içerisinde. Yani 12 yıllık bir geçmişe sahip olmak Türkiye'de dergicilik açısından hakikaten kıymetli bir şey. Bunun yanında sizi bir yenileşmeye, değişime de zorunlu bırakan bir durum Furkan. O yüzden Genç bu hem boyutundaki hem muhtevasındaki hem de tasarımındaki bazı özellikleri değiştirmeye karar verdi. Bu tabi muhtevanın özünü ve sözün özünü aslında sabit bırakarak gerçekleşen bir değişim. Biraz yani mazruf aslında gizli tutulurken zarfın değişiminden burada bahsedebiliriz. Ne demek istiyorum? Genç önceden bir ana dosya etrafında şekillenen yazılardan daha çok oluşuyordu. Şu an kapağına daha çok isimleri, şahısları bir portre çalışması olarak öne çıkartıyor. Bunlarla uzun uzun röportajlar yapıyor. Daha önce mesela Genç'te 2 sayfayı aşmayan yazılar varken bu yenilenen Genç'te 4 sayfa mini farklı dosyalar, yani bir ana dosyadan daha farklı mini dosyalara yer veriliyor. Ayrıca 4 sayfa röportajlara yer veriliyor. Bir gençlik dergisi olarak başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyebilirim Genç'in. Editörlük görevini Süleyman Ragıp Yazıcılar üstleniyor. Yazı işlerinde Salih Yüzgenç var, Ahmet Ünal var, Ömer Faruk Özbil var. Bu arkadaşlarımız da çok gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Genç'in benim önümde aralık sayısı var şu an. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile yapılmış bir söyleşiye kapakta yer verilmiş. Söyleşi ifadesi de çok ilginç. Canlı bir hayat yaşıyoruz, güzel bir ölüm için diyor Mehmet Bey.
Ne kadar güzel, gerçekten önemli bir noktaya temas etmiş.
Başka neler var peki Genç'te, onları da hemen kısaca arz edeyim. Çünkü bugünkü programımızda epeyce önümüzde dergi ve kitap var. Onların hepsine yer kalsın isteriz. Tarık Ramazan da yine özel bir söyleşiye yer verilmiş. Batının karşısında bir tek İslam medeniyeti direniyor. Ana başlığını taşıyor. Adem Özküsü'nün Kolomba'da Abdülhamit Han Caddesi başlıklı yazısı. Yine geçen programlarımızda bahsetmiştik hatırlarsan. İLEM ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği İslam Düşünce Atlası çalışması vardı. Bu çalışmanın editörü İbrahim Halil Üçer Bey ile yapılmış bir söyleşi var. Salih Yüzgenç'in yaptığı bir söyleşi bu. İslam Düşüncesi, İslam Düşünce Atlası ile somutlaşacak başlığını taşıyor. Taha Kılınç'ın Bu Tebliğ Mi Yani başlıklı bir yazısı. Mehmet Lütfü Arslan'ın da İnsanlığın Son Adası başlıklı bir yazısı bizi selamlıyor. Yine derginin içerisinde dergiye gelen yazıların değerlendirildiği yazı atölyesi Mehmet Karabaşoğlu'nun, Metin Karabaşoğlu'nun, yine bilişim köşesi Muhammed Murat Tutar'ın, geziyorum köşesi Hande Berra'nın, bakınız biraz kültür biraz sanat, mikro alemden makro aleme ve yine farklı bölümler, farklı köşelerle zengin bir içerik sunulmaya çalışılmış Genç Dergisi'nde diyelim ve dilersen başka bir bahse geçmiş olalım. Senin önünde İnsan Kitap'ın hazırladığı, son zamanlarda da çok dikkat çekici, çok tatlı kitap çalışmaları var. Bunlardan biraz bahsedebilir misin?
Evet Yusuf, şu an önümde 2 tane eser var. Birisi Dostoyevski'nin Beyaz Geceler isimli eseri. Diğeri ise modern İran edebiyatının önemli isimlerinden olan Sadık Hidayet'in Kör Baykuş isimli eseri. Bu kitaplar İnsan Kitap'tan çıkmış. Malumun İnsan Kitap İnsan Yayınları'nın bir alt yayını ve çok harika bir kitap olduğunu görüyoruz. Nasıl? Yani cep boyutunda elimize aldığımızda gayet rahat okunabilen ve içeriğinden hiçbir şekilde ödün verilmeden tam metin şeklinde sunulduğunu görüyoruz bu eserlerin.
bu cep kitap hazırlığında şöyle bir dezavantaj olabiliyor değil mi Furkan? Yani siz bunu cebbe olarak hazırlıyorsunuz ama çok okunaklı bir şekilde sunamayabiliyorsunuz. Veya kağıdınızı birinci hamurdan seçiyorsunuz. O da iyi bir okunmanın önünde engel olabiliyor. Fakat insan kitabın bu çalışmaları zannedersem bunu aşmış.
Kesinlikle Yusuf. Özellikle içine baktığımızda fontların gayet uygun olduğunu görüyoruz. Okuma kalitesi açısından gözü yormadığı dikkat çekici bir özellik. Yine sayfa kalitesi gayet iyi. Ona da dikkat çekmek gerekiyor. Ve özellikle dışarı çıktığımızda büyük kitaplar taşımak çok kullanışlı olmayabiliyor. Ve bu kitaplar cebimize sığacak tarzda bir boyutta.
Tam metin olarak çevrilmiş dedin değil mi? Çeviriye baktığında nasıl, kaliteli buldun mu çeviriyi?
Evet Yusuf, Dostoyevski'nin kitabını Emir Ezer çevirmiş. Dikkatimi çeken husus şu, içeriği gayet güzel şekilde hazırlandığını söyledik. Çevirisinin de iyi olduğunu görüyoruz. Yani o okuma estetik boyutuna katkı sağladığını da söylemek mümkün. Ve editörlük çalışması, yine aynı şekilde redaksiyon faaliyetleri insan kitapta oldukça profesyonel bir şekilde yapıldığını söylemek de mümkün. Diğer bir eser var elimde. Sadık Hidayet'in Kör Baykuş'u. Kör Baykuş Yapı Kredi Yayınları'ndan daha önce çıkmıştı Yusuf. Tabii normal kitap boyutundaydı. İnce bir hikayedir. Yani normal kitap boyutlarında Yusuf, sayfa sayısının daha az olduğunu görüyoruz. Ama şu an elimde tuttuğumda gayet portatif, ele uygun ve kullanışlı olduğunu ve gözü yormadığını söylemek mümkün yine aynı şekilde Kör Baykuş içinde. Sadık Hidayet ilginç bir portredir aslında. Özel çalışılması gereken kimselerden bir tanesidir Yusuf. İran'ın en karanlık dönemlerinde yaşamış, yani 79 öncesinde Şah rejiminin son kalıntılarında yaşamış birisi. Ve kendi hayatını intiharla sonlandırmış birisi. Tabii bir bohemlik var. Bununla birlikte bir bunalım var. Yani o dönemin bir bunalımı var. Bir varoluş sancısı var. Onu iliklerine kadar hissetmiş bir insan. Ve eserlerine de bunu yansıttığını söylemek mümkün. Ben dinleyicilerimize, okurlarımıza bu kitapları, bu seriyi daha doğrusu tavsiye ediyorum.
Evet, çok teşekkürler Furkan. Ben şimdi daha önceki programlarımızda pek yapmadığımız bir aşamaya geçmek istiyorum müsaaden olursa. Biz bu programın sadık dinleyicileri gayet iyi bilirler. Yeni çıkan kitaplardan bizim çok hakikaten çok beğendiğimiz, çok hoşumuza giden ve size sürekli olarak tavsiye etmeye çalıştığımız kitaplardan bahsediyoruz. Dergilerin yeni sayılarından söz ediyoruz ama bir de gazetelerin kitap ekleri diye bir gerçek var. Bundan daha önce söz etme fırsatımız olmamıştı. Bugün ilk defa gazetelerin kitap ekleri bahsini açmak istiyorum ben.
Evet Yusuf, gazetelerin kitap ekleri de oldukça bilgilendirici içeriklere sahip olabiliyor. Yine dergilere baktığımızda, böyle karşılaştırmalı bir okuma yaptığımızda oldukça faydalı neticeler elde edebiliyoruz.
Bu da bir ihtiyaç aslında değil mi Furkan? Yani gazetelerin bazen aylık, bazen fuarlar öncesi kitap eki vermesi de bir ihtiyaca karşılık geliyor.
Kesinlikle Yusuf, oldukça çünkü yayın dünyası oldukça gelişti. Dolayısıyla insanların gelişmelerden haberdar olabilmesi için sadece internet çok yeterli olamayabiliyor içerik anlamında. Bu tip yayınlarla bir tür zenginliğinde yakalandığını görmek mümkün.
Yeni Şafak'ın uzun yıllardır devam ettirdiği bir kitap eki geleneği var. Şu an benim elimde 128. sayı var. Bu 13 Aralık 2017 tarihinde verilmiş bir sayı. Gazetenin yanında ücretsiz bir ek olarak sunuluyor Yeni Şafak kitap eki. Ayda bir defa her ayın ikinci çarşambası veriliyor. Ve çok zengin ve doyurucu bir içerik var Yeni Şafak'ın kitap ekinde. Ben bütün dinleyicilerimizi her ay sıkı bir şekilde takip etmelerini öneririm. Çünkü ben çok istifade ediyorum. Sizin de buradan istifade etmeniz beni çok memnun eder. Bu benim elimdeki son sayısı, son Aralık ayı içerisinde yayınlanan bu kitap ekinde neler var peki? Öncelikle bir ana dosyamız var. Yani kitap ekimiz bir dergi gibi hazırlanıyor ve bir dosya etrafında şekilleniyor. Bu dosyada da daha önce hiç yayınlanma imkanı bulamamış Elmalılı Hamdi Yazır'ın Mehmet Akif Ersoy'a hitaben yazdığı bir şiir var Furkan. Bu çok ilginç. Yani bizim tefsirci olarak bildiğimiz Hak Dini Kur'an Dili isimli 10 ciltlik tefsirin müellifi, Latin harflerinin ilk belki mealinin tefsirini hazırlayan, öyle değil mi? Önemli Cumhuriyet alimlerimizden birisi Elmalı Hamdi Yazır'ın Mehmet Akif Ersoy'a hitaben yazdığı bir şiir varmış. Bu şiiri ilk defa bu Kitabeki aracılığıyla biz de öğrenmiş oluyoruz.
Evet Yusuf, yine ben ön sayfada şöyle bir yazı görüyorum. Sezai Karakoç'u Zarifoğlu'nun kaleminden okumak diye. Gerçekten önemli figürlerimiz var, önemli portrelerimiz var, sanatçılarımız var, yazarlarımız var. Bunların yine bir sanatçı gözüyle yorumlanması, onlar baktığı o perspektiften okunması gerçekten çok keyifli olacağı kanaatindeyim.
Evet, çok güzel ifade ettim. Bunun yanında tabii başka neler var Kitap Ekin'de, hemen söyleyelim. 20 yayın evinden Z raporu başlıklı. Çeşitli yayın evlerinin 2017'de hangi kitaplarının öne çıktığı, 2018'de bizi nelerin beklediğine dair doyurucu bir dosya çalışması var. Yine çok önemli bir kitap yayınlandı geçen günlerde. Dursun Gürley'in 30 yıldır yaklaşık üzerinde çalıştığı İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın üzerine yapılan bir çalışma kitaplaştırıldı. Aynı isimle Kubbe Altı Yayınları tarafından buna dair bir yazı bizi karşılayacak. Amerikalı İslam haritaları uzmanı Profesör Karen Pinto'nun yeni kitabında da Orta Çağ'daki İslam dünyası haritalarını ve Fatih'in harita merakını, Topkapı Sarayı'ndaki harita koleksiyonunu mercek altına alan bir çalışması burada değerlendirilmiş. Hemen Kitap Ekin'in ilk sayfasında bizi Kaan Gündoğlu'nun Bizim Zarifoğlu başlıklı yazısı karşılıyor. Aciz kitabı. Cahit Zarifoğlu üzerine yazılmış bir çalışma bu. Devam eden sayfalarda Yersiz Yurtsuz Bir Yuva, Timahş yayınlarından çıkan bir kitabın tahlili var. Dursun Gürlek'le az önce bahsettiğim kitap üzerine bir söyleşiyi görüyorum. Arif Ay'ın Kendini Bilmek başlıklı bir yazısı. Yine Necip Tosun son zamanlarda önemli öykücülerimizden birisi olarak öne çıkıyor ve Necip Fazıl Öykü Ödülü'nü de almıştı. Bu Öyküler Savaşın Çocuklarını Anlatıyor başlıklı bir yazısı var. Bu yazıda Cihan Aktaş'ın Fotoğrafta Ayrı Duran isimli kitabını incelemiş. Kitap Ekim tabii kendi isminden de anlaşılacağı üzere kitaplar üzerine daha çok, bir kitaplar üzerine bir dosya çalışması da var burada, söyleşiler var, bazen çeviri yazıları, haberlere yer veriliyor. Ve bu kapakta biraz önce bahsettiğini söylediğim Akif ile ilgili meseleye gelecek olursak, Elmalı Hamdi Yazır daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir şiirine rastlanmış. Bu şiir tabi Arap harfleriyle yazılmış ve muhtemelen kendisi de yayınlanmasını istemediği için bunu gizlemiş, saklamış. Fakat ilk defa araştırmacı tarafından, hemen onun da kim olduğunu söyleyeyim, Ayşe Olgun ortaya çıkartıyor. Burada bir ufak bir söyleşiye de yer verilmiş. Yani Mehmet Akif'in Mısır yıllarına, daha sonra o Elmalı Hamdi Yazır'la olan muhabbetine vesaire, ona dair bir burada söyleşi de yer alıyor. Bu şiir, hemen birkaç mısra okuyayım. Arzu edenler Yeni Şafak Komiteleri'nin internet adresinden de bu şiire ulaşabilirler. Şöyle diyor Elmalı Hamdi Yazır: Muhammed Akif öyle bir şairi ekmeldir ki ona sani çıkacak yok. İşte meydanı şiir. Pek uzak bir gelecek devri saadet belki, ilmi hali ona benzersiz bir hali getirir. Hep mehasin, hep meali, hep dakayık bayırır. Görülen her yeni eski neşru eşarındır. Derdi millet ona elbet böyle kevser içirir. Şems-i haktır doğan, ancak onun efkarındandır diye geçiyor. Hakikaten dili de çok lezzetli, hitap ettiği kişi de ayrıca kıymetli. Çok önemli bir çalışmaya yer verilmiş burada diyelim.
Evet Yusuf, Mehmet Akif önemli bir isim, sürgündeki bir isim ve İstiklal şairimizin yazarı, İstiklal şiirimizin yazarı olan bir şair. Ben şöyle düşünüyorum, her insan gurbettedir, dünya hayatı içerisinde bir yolculuktadır. Ancak bu yolculuğun, gurbetin sancısını en çok hissedenler ise sanatçılardır diye düşünüyorum Yusuf. Şairler özellikle bu hususta dikkatle takip edilmesi gereken kimseler. Çünkü bizim dile getiremediğimiz, getirmekte acize düştüğümüz birçok noktayı şairler dizeleriyle, beyitleriyle ve dahi yaşantılarıyla aslında dile getirme durumundalar. Bu nedenle okunan her şiirde, okunan her yazıda, böyle nitelikli olan tabii ki, insanın kendinden bir iz bulması kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Ve açmazlarının, düğümlerinin çözülmesi kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Bu nedenle bizim için Akif çok önemlidir. Yine Elmalı Hamdi Yazır çok kıymetlidir. Bunların üzerine özel yoğunlaşmak gerekir ve özel dersler yapılması gerektiği kanaatindeyim. Mesela okullarımızda dersler var, matematik, Türkçe, coğrafya gibi. Ama bir Yunus Emre dersimiz yok örneğin. Bir Mehmet Akif dersimiz yok. Keşke bu isimler üzerine bir ders konulsa ve onların kültürü, onların bakış açısı, o aydınlık ufukları bizlere buram buram soğutulsa diyorum.
Kesinlikle öyle. Çok güzel de bir öneri oldu bu. Belki tarihi şahsiyetler üst başlıklı bir ders olabilir bu. Yani liselerde, ilk öğretim okullarında neden olmasın böyle bir şey, ama tabii elbette önce bu dersi verebilecek yeterlikteki öğretmenlerin yetiştirilmesi lazım. Yeni Şafak kitabeki hasılı böyle kıymetli dinleyenlerimiz. Mehmet Akif'e hitaben Elmalı Hamdi Yazır'ın "Bir kitap tanıdın ki o da Kur'an Akif, bir de kanun tanıdın ki o da vicdan Akif" diye devam eden şiirine burada yer verilmiş, dileyenler ulaşabilirler. Peki başka hangi gazeteler kitap ekleri veriyorlar? Hemen onlardan da kısaca isim isim zikredeyim. Star Gazetesi yine her ayın ikinci haftası Perşembe günleri bir kitap eki sunuyor. Hürriyet Gazetesi her cuma kitap sanat eki veriyor. Bunun yanında bazen Agos Gazetesi'nin, bazen Sabah Gazetesi'nin, Habertürk Gazetesi'nin, bunların düzenli bir şekilde olmasa da kitap ekleri verdiğini görüyorum ben ara ara. Yine Milliyet Gazetesi'nin her ayın 20'sinde bir kitap eki verdiğini söyleyebilirim. Ve bugün bu programda bilhassa üzerinde durmak istediğim bir kitap eki daha var ki, o da Karar Gazetesi'nin ilk defa vermeye başladığı ve önümde şu an benim birinci sayısı duran kitap eki var. 8 Aralık 2017 tarihli bir kitap eki bu. K kitap olarak tanımlayabiliriz. Karar Gazetesi yeni bir gazetemiz, biliyorsunuz birkaç yıldır yayın yapıyor ve özellikle kitap, yayıncılık, kültür sanat alanında özel bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim bu. Bu özel ilginin de bir açığa çıkmış hali aslında bu kitap eki. Ben genel anlamda bu çalışmayı başarılı bulduğumu söyleyebilirim ama bir takım eleştirilerim de var Furkan. Şöyle ki özellikle kendini Müslüman olarak tanımlayan, Müslümanca düşünmenin mücadelesini veren bir ekipten oluşuyor Karar Gazetesi. Ama maalesef hemen bu birinci sayısında hazırladıkları ekte görüyoruz ki büyük bir portresi çıkartılmış. Kimin? Ahmet Ümit'in. Hemen altta bakıyoruz. Sabahattin Ali, Said Faik Abasıyanık ve Oğuz Atay isimlerini görüyoruz. Bu şu anlamda eleştirmek istiyorum. Bu isimler kötü isimlerdir, niye bunları çıkartıyorsunuz anlamında değil. Yani siz bir dosya yayıncılığı tercih edebilirdiniz. Az önce bahsettiğimiz kitap ekinde olduğu gibi. Ama biraz popülere teslim olunmuşluk gördüm ben burada. Yani popüler isimleri öne çıkartmanın verdiği bir rahatlığa teslim olmak. Mesela hemen gazeteyi açar açmaz çok satanlar listesini gördüm. Bu da biraz üzdü beni. Çünkü bu çok satanlar listesinde çok ciddi oyunların döndüğünü biz daha önce bu programlarda anlatmıştık. Biraz popüler, biraz böyle herkese hitap edelim gibi bir kaygı oluşmuş görebildiğim kadarıyla kararım bu kitap ekinde. Biraz üzücü bu ama genel anlamda çalışmayı başarılı buldum. Önemli yazarlar var. Ömer Erdem gibi, Zeynep Karakuşlu gibi, yine zaten bu kitap ekinin de öncüsü İbrahim Kiraz. Her biri kıymetli isimler. Çok doyurucu yazılarla da karşılaştığımı söyleyebilirim. Mesela Akif Emre'ye dair Melek Gedik'in yazdığı yazı bence atlanmamalı. İslamcılığı en çok muhafazakarlık tehdit ediyor başlığını taşıyor. Yine İnci Döndaş'ın bir yazısı var. Ve diğer sayfalarda da hakikaten kıymetli yazılar var ama dediğim gibi bu eleştirimi de burada saklı tutmak isterim.
Evet Yusuf, ben kitap ekleriyle alakalı küçük bir şekilde fikirlerimi beyan edeyim. Kısa bir şekilde. Kitap dergileri Türkiye'de ne yazık ki entelektüel yaşamı şekillendiremiyorlar. Sadece var olan malzemeden ortaya çok da verimli olmayan bir şey çıkarıyorlar. Sadece kitap tanıtımları olduğunu görüyoruz büyük oranda. Ancak ben şöyle olmasını ümit ediyorum bundan sonraki dönemlerde. Kalın kitap ekleri ve nitelikli yazılar, gerekirse çeviriler, yani işin uzmanları tarafından incelenmiş, sık dokunmuş şekilde bir çalışma olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de yaşayan okurların, Hakikaten iştiyakla bu kitap eklerini bekleyen kimselerin buna ihtiyacı var. Ben lise dönemlerindeyken her hafta takip ettiğim dergiler vardı. Haftalık çıkan dergiler vardı, aylık çıkan dergiler vardı. Yani o dergilerde bir solukta bitirdiğimi hatırlıyorum. Ama bir nokta eksik kalıyordu Yusuf. Yani o makyaj gayet güzel ama içerik noktasında belli hususlar eksikti. Bunu da ifade etmem gerektiğini düşündüm.
Öyle, bizim yani lise ve üniversite dönemlerimizdeki kaliteli kitap ekleri ve dergiler açıkçası şu an pek yok. Yani yeni nesil maalesef bundan biraz mahrum gibi. Yani isim vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama mesela K dergisi vardı, seninle beraber de takip ettiğimiz. O derginin kalitesine bile yaklaşan bir dergi ben şu an bilmiyorum. O mesela bir portreler dergisi olarak çıkıyordu haftalık. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha doyurucu yazıların olduğu, senin de söylediğin gibi iyi çevirilerin olduğu ve hakikaten kitap dünyasını tamamen bize anlatan dergilerle karşılaşabiliriz. Ve Okur dergisinde biz zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Nitelikli kitapları nitelikli yazılarla aktarmaya çalışıyoruz. Umarım bu katkı daha da fazla olur. Daha fazla kitap dergisi veya farklı alanlarda daha iyi dergilerle karşılaşırız. Buna çok ihtiyaç var.
Evet, kesinlikle Yusuf, tartışmalı. Yani kitap dergileri bir şeyleri tartışmalı, eleştirmeli, bir problem ortaya koyabilmeli ve bu problemlerin çözümü noktasında sadece belli bir grubun, belli bir ideolojik grubun değil, tüm düşünen insanların katılım sağlayabileceği platformların oluşturulması bence bu kitap ekleriyle, dergilerle, yine çeşitli platformlarla sağlanabilir diye düşünüyorum. Şu hususa da dikkat çekmek gerekiyor, bir tür gettolaşma var. Yani herkes kendi gettosu içerisinde mutlu ve huzurlu. Duvarlarını çok sağlam bir şekilde inşa ediyorlar. Ne eleştiri kabul ediyorlar, ne de yenilenmeye, belki farklı ufuklar da vardır gibisinden sorular sormaya açık durumdalar. Ya bu eleştirilmesi gereken bir husus diye düşünüyorum.
Evet. Dilersen vaktimizin bu kalan kısmında ben bir dergiden daha bahsedeyim ve birkaç kitabımız daha var. Vakit kalırsa onları da zikredelim. Cins dergisinden biraz bahsetmek isterim. Cins de 27 sayıdır yayın hayatına devam eden aylık çıkan bir dergi. Az önce bahsettiğim Genç dergisinin formatına biraz benziyor. Özellikle boyut ve teknik özellikler açısından. Cins Yeni Şafak grubu içerisinde çıkıyor. İsmail Kılıçarslan derginin genel yayın yönetmeni, yayın koordinatörü Furkan Çalışkan ve editör Yusuf Genç. 3 aslında arkadaş, dost çıkartıyor diyebilirim bu dergiyi. Bizim de abilerimiz, hürmetle anıyoruz kendilerini. Çok güzel bir dergi Cins. Dolu dolu, zengin içeriğe sahip bir dergi. İçeriğinde tabii farklı konularda, farklı başlıklarda doyurucu yazılar var. Mesela Ömer Türker yazıları çok önemli dergi içerisinde. Bu sayıda Aralık 2017'de Fazilet ve Edep başlıklı bir yazı kaleme almış. Yine İbrahim Tenekeci, normalde dergilerde pek rastlamayız kendisine. Fakat Cins'te ufak bir köşede olsa, yani yarım sayfada olsa bir yazısı var. Zaman en iyi hakem midir? Başlığını taşıyor. Bu yazıda da şöyle bir şeyden bahsediyor Furkan. Ben programa gelmeden önce özellikle bu yazıya baktım. Bazen şöyle bir şey denilebiliyor yazı denemeleri yapan kişilere. İşte sen aslında çok iyi bir öykücüsün, çok iyi bir deneme yazarısın. Ama bu yazarlar zamanın en iyi hakem olduğunu düşünebiliyorlar. Yani ben belki bu zamanlarda anlaşılmayacağım ama belli bir süre geçtikten sonra benim değerimi bilecekler diye düşünebiliyorlar. Hatta bazı yazarları örnek veriyorlar bu hususta Furkan. İşte yaşarken diyelim ki Sabahattin Ali gibi bir yazar, hiç kıymeti bilinmemiş ama vefatından 10 yıl sonra kitapları patlamaya başlamış gibi. İbrahim Tenekeci bu yazısında aslında bunun çok da doğru olmadığını söylüyor. Yani iyi şiirler, iyi denemeler, iyi öykü kitapları kendi zamanında kıymet bulursa geleceğe kalıyor, kalıcı hale geliyor diyor. Bu da bence güzel bir tespit ve çoğunlukla da hakikaten bu böyle gerçekleşir. Yani istisnalar kaideyi bozmaz. Genelde bugün mesela yaşayan yazarlarımızdan düşünelim. Bir Mustafa Kutlu, bir Sezai Karakoç, bir İsmet Özel. Bunlar yaşarken kıymet bilmişlerdir ve o yüzden de geleceğe kalacaklardır.
Bir anımı paylaşayım dilersen Yusuf. Bir gün bir yere gittik. Bir yazarla oturduk, konuştuk. Yazılı işte kitapları var, 2-3 tane kitabı var. Kitaplarını incelemem için bana uzattı, inceledim, baktım. Dikkatimi şu çekmişti, eklektik bir eser ortaya koymuş. Yani bir ondan almış, bundan almış, Ondan sonra birkaç kendi fikrini ortaya koymuş. Ondan sonra kitapları yazmış ve ele alma biçiminde doğrusunu istersen çok yeterli değildi. En azından ben o şekilde gördüm. Ve şöyle bir ego patlaması yaşıyordu kendi içerisinde. Ben değeri şu an anlaşılmış bir yazar değilim ama 100 sene sonra benim değerimi anlayacaklar diyordu. Hakikaten ibretlik bir hikaye olarak zihnimde kalmış.
Bakalım 100 yıl sonra hakikaten öyle mi olacak? Cins dergisinin Aralık sayısında başka neler var? Onlardan da kısaca bahsedeyim ve programımızı toparlamış olalım. Furkan Çalışkan'ın Rilke Şarkı başlıklı yazısı var derginin dikkat çeken yazıları arasında. Ercan Yıldırım'ın Otoritesini Arayan Millet, Milletini Arayan Otorite başlıklı yazısı. Yine Sen Neredesin Yusuf Genc'in yazısı. Ayrıca Serdar Tuncer'in, ayrıca Erdal Hoş'un yazıları derginin yine öne çıkan yazılarından oluyor. Asım Öz, Kriz Yılı 1967 ve Sezai Karakoç başlıklı bir yazısıyla selam veriyor bize. Abdülhamit Güler'in, Aykut Nasip Kelebeğ'in yazıları yine derginin önemli yazıları arasında diyelim. Söyleşileriyle, kitap okuma ve film izleme önerileriyle Cins dergisi hakikaten zengin içeriğe sahip bir dergi. Her ay takip edilisi bir dergi. Biz de dinleyicilerimizi öneriyoruz. Okudukça programının bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta buluşmak üzere diyelim. Hayırlı günler diyelim. Allah'a emanet olunuz.